Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olarak elbette şüphe edilecek bir eser değildir. La raybe fihi'dir. Onda asla bir şüphe yoktur. Ama insanlar bazen bazı vehimlerle Kur'an hakkında şüpheleri olabiliyor. Bunların bir değerlendirmesi yapılacak. Tembih, şu gibi meseleler müstakbeldeki nazariyata kıyas olunmaz. Yani Kur'an-ı Kerim ileride meydana gelecek ilmi gelişmeleri doğrudan anlatmamış. Neden? İnsanların zihinleri buna müsait değildi. Bu açıdan ama kıyameti anlatıyor, ahireti anlatıyor. Oraları da görmedik. Bunları nasıl anlatır? Evet anlatır. Neden? Bunlar insanların zamanla elde edeceği teknolojik gelişmeden farklıdır. Zira müstakbele ait olan şeylere hissi zahir taalluk etmediği için iki ciheti de muhtemeldir, itikat olunabilir, imkan derecesindedir, itminan kabildir. Yani kıyametin kopması insanlarla ilgili bir şey değil. Ahiretin getirilmesi insanlarla ilgili bir şey değil. Dolayısıyla bunlar her ne kadar biz şu an bunları yaşamamışsak da Kur'an bunlardan bahsediyor ve bahsetmesi aklımızı aşan konular demek değil. Ve biz burada diyeceğiz ki Ela ya'lam men halak, yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette bilir. Allah'ın bir kader programı var. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. O kader programında gün gelip dünyanın ölümü de var. Yani kıyamet. Allah'ın kader programında ileride ahiretin gelmesi de var. Bunları kabul etmek yani bizim yapacağımız bir şey olmadığından, Allah da her şeye kadir olduğundan daha kolay. Onun hakkı sarihi tasrih etmektir. Yani Kur'an'da ahiretle ilgili meseleleri açıktan bahsetmesi gayet normaldir. Lakin hina ki ne zaman ki hissin galatı bizim manah nüfihimizi imkan derecesinden bedahete yani cehli mürekkebe çıkardı. Onun nazarı belagatta hiç inkar olunmaz hakkı ise ibham ve ıtlaktır. Yani Kur'an-ı Kerim bazı şeyleri ileride insan eliyle gerçekleştirilecek teknolojik harikaları, bu gibi şeyleri müphem ve mutlak bırakmış, kapalı bırakmış. Ta ezhan müşevveş olmasınlar. Zihinler bu noktada müşevveş olmasın. Mesela cep telefonu teknolojisi belki 50 yıl evvelinde bile bugünkü seviyeler hayal bile edilemezdi. Hiçbir yere bağlı olmadan telefonunuz olacak ve o telefonla dünyanın her tarafıyla konuşabileceksiniz. Dünyanın her tarafında olup biteni takip edebileceksiniz. Bu hayal bile edilemez bir durumdu. Ama günümüzde bunu yaşamaktayız ve işin içindeyiz. İşte Kur'an-ı Kerim zihinlerin kabulde zorlanacağı bu gibi şeylere girmemiş. Fakat hakikate telvih ve remiz ve ima etmek gerektir. Efkar için kapıları açmak, duhule davet etmek lazımdır. Nasıl ki şeriat-ı garra öyle yapmıştır. Kur'an-ı Kerim bu gibi konularda hakikate bir işarette, bir remizde, bir imada bulunuyor. Ta ki fikirler için kapıları bu şekilde açsın. Buralardan girin, bakın desin. Mesela Kur'an-ı Kerim Unzuru mâ zâfis semâvâti vel ard diyor. Göklerde yerde ne var? Bakın. Nazar ibretle bakın. Ve insan neden yaratıldığına baksın diyor. İşte insanın yaratılış ana rahmine ilk düşüş durumundan geçirdiği diğer merhaleler gibi. Ve bu şekilde çok teşvikler var. Ve Kur'an'da ayet diye de bu anlatılır. Göklerde yerde nice ayetler var. Ve keyyin min ayetin fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki yemurrun aleyha insanlar bunlara uğrar ve hum anha muridun ama yüz çevirip giderler. Demek ki yüz çevirmemek lazım. Allah'ın yarattıklarını inceden inceye tetkik etmek gerekir. Öte yandan mesela Allah buyuruyor ki senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. Biz ayetlerimizi onlara afak ve enfüste göstereceğiz. Yani gerek kendi nefislerinde tıp ilmi olarak gerekse alemde ilimler şeklinde ilahi ayetleri Allah gösterecek. Ayet alamet anlamında ve her bir varlık Allah'a bir alamet ve her bir varlık harika. İşte bu harikalıklara Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiliyor. Yahu ey birader, insaf mıdır, tarih-i hakikat böyle midir ki sen irşad-ı mahz, vayn-ı belagat ve hidayetin mazı olan şeyi irşada münafi ve mübayin tevehüm edesin. Yani Kur'an'ın bu tarzdaki metodu irşada en uygun olanı, irşadın ta kendisi, belagatın ta kendisi, hidayetin ta kendisi ama sen tutmuş bunu irşada aykırı ve münafi tevehüm ediyorsun. Ve belagatça aynı kemal olan şeyi noksan tahayyül edesin. Kur'an'da bazı meselelerin müphem bırakılışı, mutlak bırakılışı kemalin ta kendisidir. Ama sen tutmuş bunu belagata aykırı zannediyorsun. Ya eyyühel hoto, hoto dağ adamı, vahşi dağ adamı anlamında. Acaba senin zihni sakiminde, senin hasta zihninde belagat o mudur ki ezhanı taklit ve efkarı teşviş ve muhitin müsaadesizliği ve zamanın ademi idadından ezhan müstahit olmadıkları için ukule tahmil edilmeyen şeyleri teklif etmektir. Kella. Yani zihinleri muhalataya sevk etmek, fikirleri karıştırmak ve muhitin uygun olmayışı, zamanın müsait olmayışından zihinler kabiliyetleri olmadıkları meseleleri akla yüklemek. Bunu belagat mı zannediyorsun? Kella. Kellimin nas ala kaderi ukulihim, bir düsturi hikmettir. İnsanlara akılları miktarınca konuşun, hikmetin bir düsturudur. Bu neye benzer? Diyelim ki bir profesör ilimlerde gayet iyi ama muhatabı 5 yaşında. 5 yaşındaki çocuğa seviyesinden konuşulur. Tutup da üniversitede üst düzey doktora dersi anlatır gibi çocuğa bir şey anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim de bizlere yönelik hitabında bütün zamanlara hitap ediyor. İnsanların akılları seviyesinden onlara sesleniyor. İstersen mukaddimata müracaat et, bahusus birinci mukaddimede iyi tefekkür et. İşte bazı zevahiri delil-i aklinin hilafına göstermek olan üçüncü noktaya cevap. Üç cihette Kur'an'a itirazları ele alındı. Bunlardan üçüncüsü, bazı Kur'an ayetlerinin zahiri akli delile aykırı görülüyor. Bununla alakalı değerlendirme. Birinci mukaddimede tedebbür et, sonra bunu da dinle ki. Yani birinci mukaddimede akıl ile nakil taarruz ettikleri vakitte asıl akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl akıl olsa gerektir deniliyor. Yani Kur'an ayetlerinde zahirde bilime ters gibi görülen bir şey varsa bunun incelenmesi lazım. Acaba ayeti doğru anladık mı? Ve bilimin kesin bir sonucuysa ayette buna göre selim akıl sahibi kimselerin bir tevilde bulunması gerekiyor. Ne gibi? Mesela ve ilel ardı keyfe sutihat. Allah'ın arzı nasıl bir satıh yaptığını görmediler mi? Burada arzın satıh olması bazıları tarafından dünya düzdür şeklinde anlaşılmış. Günümüzün ilmi seviyesi bunu kabul etmez ve der ki dünya yuvarlaktır. Böyle olunca ayeti dünyanın yuvarlaklığına göre anlamak daha uygun olacaktır. Ve o zaman diyeceğiz ki bu tevilini yapmış oluyoruz. Dünya yuvarlaktır. Yeryüzünde ovalar da vardır. Bu ovaların varlığı yuvarlaklığına engel değil. Vaka da zaten o şekilde. Şari'in irşad-ı cumhurdan maksud-ı aslisi ispat-ı sani-i vahid ve nübüvvet ve haşir ve adalete münhasırdır. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Niçin? Allah'ın varlığını, birliğini, nübüvveti, haşir ve adaleti insanlara bildirmek için. Ya yani Kur'an asıl esas olarak bunlar için gönderildi. Öyleyse Kur'an'daki zikri ekvan istidradi ve istidlal içindir. Bunun dışında Kur'an'da aydan, güneşten, yıldızlardan, yeryüzündeki bitkilerden, hayvanlardan olan bahisler Allah'ı anlatmak için. Diğer yönleri tebeyim. Cumhurun efhamına göre sanatta zahir olan nizam-ı bedi ile nazam-ı hakiki olan Sani-i Zülcelal'e istidlal etmek içindir. Yani Allah eserlerini gösteriyor. Mesela diyor ki, Fenzur ile eser-i rahmetillah. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. Ölümünden sonra arzı nasıl diriltiyor? Burada Allah'ın rahmet eseri, her varlık bu şekilde bir yönüyle Allah'ın kudret eseri göstermek suretiyle bu eserin sahibine istidlalde bulunduruyor. Halbuki sanatın eseri ve nizamı her şeyden tezahür eder. Yani sanattaki güzellik, nizam her şeyde görülür. Dünya düz olsa da görülür, yuvarlak olsa da görülür. Veya Allahu Teala semayı herhangi bir direk olmadan üzerimizde durduruyor. Ayette bir gayri amedin diye geçiyor. Herhangi bir direk olmaksızın. Faraza direk olmuş olsaydı yine Allah'a delil. Yani bir bina direklerle durduğunda ve onun ustasını inkar mı edeceğiz? Keyfiyeti teşekkül nasıl olursa olsun maksadı asliye taalluk etmez. Bu alemde gördüğümüz varlıkların meydana gelme keyfiyeti nasıl olursa olsun asıl maksada taalluk etmez. Asıl maksat Allah'ı bize bildirmek ve tanıtmak. Tembih mukarrerdir ki delil müddaadan evvel malum olması gerektir. Yani karanlık bir şeyle aydınlatamazsınız. Benzeri bir şekilde delil muhatap tarafından bilinmeli, ona göre anlatılmalı. Bilinmeyen bir şeyle delil getirilmez. Bunun içindir ki bazı nususun zevahiri ittizahı delil ve istinası efkar için cumhurun mutekadat-ı hissiyelerine imale olunmuştur. Bundan dolayı nasların, ayetlerin, bazı ayetlerin zahiri delil daha iyi görülsün, insanların fikirleri bununla ünsiyet etsin diye onların hislerine göre ifade edilmiş. Fakat delalet etmek için değildir. Zira Kur'an hayatının telafifinde öyle emarat ve karaini, öyle emareleri, karineleri nasbetmiştir ki o sadeflerdeki cevahiri ve o zevahirdeki hakikatleri ehli tahkika parmakla gösterir ve işaret eder. Yani kainat Allah'ın yarattığı alem, Kur'an Allah'ın kelamı. Bu ikisinin birbirine zıt olması, birbiriyle çelişmesi elbette düşünülemez. İşte Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle ifadelerle tekvini ayetleri kainatın manalarını anlatıyor ki buralarda bunu bir sadefe benzetirsek çok cevherler var. O cevherler bilimi de teyit ediyor. Bilim dünyası bunları kabul ediyor. Evet, kelimetullah olan, Allah'ın kelimesi olan Kitab-ı Mübin'in bazı ayatı bazısına müfessirdir. Kur'an'ın bazı ayetleri bazı ayetlerini tefsir eder. Yani bazı ayatı ehavatının, kardeşleri olan diğer ayetlerin mafiz zamirlerini, içlerinde olanı izhar eder. Öyleyse bazıları diğer bir baza karine olabilir ki manayı zahiri murat değildir. Ya mesela ayette Allah'ın zikrinden yüz çevirenin kör olarak haşredileceği anlatılıyor. Ama başka bir ayette fe inna la ta'ma el absar velakin ta'mel kulub elleti fi sudur. Yani asıl körlük bu maddi gözün kör olması değil, sinelerdeki kalp gözünün kör olması, basiretin kör olması, buna dikkat çekiliyor. O zaman işte ama olarak haşredilenle alakalı, kim bu dünyada kör ise ahirette de kördür o ayeti, kim bu dünyada gerçekleri görmemişse, o manada anlamak gerekecektir. Çünkü Kur'an'ın ayetleri birbirine bakıyor, birbirinin ihtiyacına cevap veriyor ve birbirini izah ediyor. Vehim ve tembih, eğer istidlalin makamında denilseydi ki, elektriğin acaibi ve cazibe-i umumiyenin garaibi ve küre-i arzın yevmiye ve senevi olan hareketi ve 70'ten ziyade olan anasırın imtizacı kimyeviyelerini ve şemsin istikrarıyla beraber suriye olan, şeklen olan hareketini nazara alınız, ta saniye bilesiniz. Yani Kur'an-ı Kerim 14 asır evvelinde elektriği anlatsaydı, gezegenler arası çekim kanununu bir formül olarak ifade etseydi, dünyanın kendi yörüngesinde, kendi etrafında ve güneşin etrafındaki hareketini doğrudan anlatsaydı ve tabiattaki 70'ten ziyade olan elementler, günümüzde 100'den ziyade deniliyor, bunların nasıl değiştiklerini, dönüştüklerini kimya kitapları gibi bize anlatsaydı ve güneşin dünya etrafında dönmediğini, dünyanın güneş etrafında döndüğünü, bunları nazara verip, işte bunlara bakın, ta Allah'ı daha yakından tanıyasınız deseydi, işte o vakit delil olan sanat, marifeti sani olan neticeden daha hafi ve daha gamız ve kaide-i istidlale münafi olduğundan bazı zevahiri efkara göre imale olunmuştur. Yani o zaman insanlar bundan bir şey anlamazdı ve inkara meylederdi. Bu ise ya müstetbaatü terakip kabilesinden veya kinai nevinden olduğu için medar-ı sıdk ve kizb olmaz. Yani Kur'an'ın böyle zahirde bazı ibarelerinin bu şekilde olması doğrudan bu doğrudur, yanlıştır denilecek türden değil. Medar-ı sıdk ve kizb değil. Mesela gale lafzındaki elif eliftir. Aslı vav olsa, kaf olsa ne olursa olsun tesir etmez. Türkçede mesela bir takım deyimler var. Dilimde tüy bitti. Yani kimsenin dilinde tüy bitmez ama mecazen kullanılıyor. Yani anlattım anlattım ama bir türlü anlamadı. Dilimde tüy bitti. Veya yeni deyimlerden birisi ağaç oldum diyor. Yani seni çok bekledim anlamında bunu kullanıyorlar. Burada ibarenin zahiri esas değildir. Bununla ne anlatılıyor ona bakılır. Ey birader insaf et. Acaba şu üç noktayı itiraz cem-i asarda cem-i insanların irşatları için inzal olunan Kur'an'ın icazına en zahir delil değil midir? Yani üç cihetle Kur'an'a itirazları nazara verilmişti. Kur'an'da müteşabih ayetlerin yer alması, bazı ayetlerin zahirinin de problemli görülmesi gibi Kur'an-ı Kerim'in günümüz fenlerinden açıktan bahsetmeyişi. Evet, böyle olması uygun ki Allahu Teala bu şekilde bize hitap etmiş. Vellezî allemel-Kur'ânel-mûciz, Kur'an-ı mucizi öğreten Allah'a yemin ederim ki inne nazaral beşirin nezir, beşir nezir olan peygamberin nazarı ve basiretehun nakkada, onun nakkat olan basireti edakku ve ecellu ve ecle ve enfes min en yeltebise ev yeştebihi aleyhi el hakika bil hayal. Onun işte beşir nezir olan peygamberin nazarı, nakkat olan her şeyin tenkidini, değerlendirmesini yapabilen basireti, başkalarına iltibas etmekten veya kendisinin hayali hakikatle karıştırmasından daha dakiktir, daha büyüktür, daha açıktır ve daha nafizdir. Ve enne meslekehul hak اَغْنَى وَاَعْلَى وَاَنْزَهْ وَاَرْفَى مِنْ اَنْ يُدَلِّسَ اَوْ يُغَالِطَ عَلَى النَّاسِ. Onun hak olan mesleği de insanları aldatmaktan veya insanlara muhalata yaptıracak şeyleri ifade etmekten son derece ganidir, yücedir, nezihtir ve üstündür. Bu tabi yemin ile ifade ediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanılmaz ve yanıltmaz. Bu noktaya dikkat çekiliyor. Yani insanlar yanılabilir. Diyelim ki hayali hakikat olarak görebilir. Ama sonunda gördüğüm gerçek değilmiş, hayalmiş der. Peygamberin o nazarı, basireti böyle hayal ile hakikati ayırt edememekten elbette yücedir. Kendisi hak ve hakikati görmüştür. İnsanlara da hak ve hakikati anlatmıştır. İnsanları yanlış mecralara çekmemiş, onları muğalataya sevk etmemiştir. Burada peygamberin beşir nezir olmasına ayrıca dikkat çekildi. Yani peygamber hem müjdeleyicidir, ilahi rahmetin müjdecisi, hem de nezirdir. Allahu Teala'nın celali, azabı da vardır. Onunla da insanları uyarmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de mesela peygamberimize şöyle deniliyor. Kul hâzî sebîli. Ey peygamber de ki işte bu benim yolum. Ed'u ilallah alâ basîra. Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ene ve men ittebâni. Ben ve bana tabi olanlar işte böyleyiz. Yani burada peygamber ey insanlar gelin gözünüzü yumun beni takip edin demiyor. Basiretinizi kullanın, aklınızı kullanın. O şekilde sizi Allah'a davet ediyorum buyuruyor.